Podcast dinle.
Gelecek Bilim'den herkese merhabalar. Hoş geldiniz. Herkes için hukuk serimizin bugün 4. bölümünü yapacağız. Bugün kira hukuku konuşacağız. Bizlere avukat Yankı Büyüksezer eşlik edecek. Güzel bir şeyler anlatacağını tahmin ediyorum. Kira hukukunun detaylarını, işte ne vardır, ne yoktur, nasıl yapabiliriz, kiracı olarak ve ev sahibi olarak neler yapılabilir gibi detayları konuşacağımız güzel bir yayın olacak. Yankı Bey İstanbul'da serbest avukatlık yapıyor. Kira hukuku uzmanı mı diyelim bilemiyorum ama şimdi Yankı Bey'i yayına alalım. Hoş geldiniz Yankı Bey.
Sağ olun, sizler nasılsınız?
Teşekkürler, sağ olun, bizler de iyiyiz. Bugün bakalım neler konuşacağız. Gürültülü bir gün bizim mahalle için. Sanırım bir motor şu anda ses yapıyor arka tarafta. Kardeşimin doğum günü, arkada o koşuşturuyor yan odada. Sesimi ara ara kapatacağım bu yüzden. Size şimdi kira hukukunu bütün geniş bir kapsamlı olarak konuşmak istiyorum. Çünkü izleyicilerimiz arasında bu konuda bilinçlenmeye ihtiyaç duyan çok fazla insan var. Kiracı olarak da işte ev sahibi olarak da izleyenler olabilir. Bununla alakalı olarak mesela bir emlakçıya gittik gibi bir aşamadan bize başlayıp anlatırsanız, ara ara da soru oldukça ben alttan yorum olarak veririm. Benim sorum oldukça müsaadeniz olursa keserim. Öyle bir yayın yapalım dedik. Ne dersiniz?
Tamamdır tabii ki. Nasıl arzu ederseniz. Emlakçıya gittik. Hemen önce şu sıkıntıyı bir söyleyelim. Genelde kira hukuku sorun çıktığında akıllara gelen bir hukuk dalıdır. Sorun çıkmadan önce, yani ev sahibiyle kiracı arasında sorun çıkmadan önce kira hukuku akla gelmez. Bu yüzden de aslında Türkiye'deki en büyük eksikliklerden biri önleyici hukuk hizmeti bizde yoktur. Yani aslında bir sözleşme aşamasında avukata gidilirse ve avukatla sözleşmenin kurulması aşamasında haklarını, sözleşmenin yazılması noktasında konuşulsa, aslında bugün ortaya çıkan sorunların çok büyük bir kısmı çıkmayacaktır. En önemlisi, kişiler karşılıklı olarak haklarını bilecektir. Belki bu franchise emlakçılar değil ama mahalle arası emlakçılar dediğimiz emlakçıların kullandığı bir kira sözleşme tipi var. Bu işte kırtasiyeden alınan klasik bir sözleşme tipidir. O sözleşme tipleri eskidir ve çoğu artık ne yazık ki Türkiye'deki en kötü hukuk pratiklerinden biri, kanunların sık ihtiyaca göre devamlı değişmesi, biz hukuk uygulayıcılarının bile mevzuatı bazen takip etmekte zorlanması yüzünden o kira kontratlarındaki birçok madde geçersiz oluyor. İşte mesela çok ayrıntıya girmeyeyim ama muaceliyet şartı denilen bir şey vardı. O 2012'de kalktı ama 2020'ye kadar ticari konutlarda muaceliyet şartı devam etti. Böyle ufak ayrıntılar vardı. O yüzden her ne kadar matbu, basılı, herkesin kullandığı bir sözleşme alınsa da şu unutulmasın. Kira sözleşmesinin bir tipi yok. Siz ev sahibi, kiracı ikiniz yan yana gelip oturup bir beyaz kağıda bu kira sözleşmesidir deyip her şeyi yazabilirsiniz. Kira sözleşmesinin öyle illa bu olacaktır, şu formatta olacaktır diye bir kaidesi yok. Önemli olan asli unsurları belirlemesi gerekir. Nedir? Aylık ödenecek olan tutar, kira sözleşmesinin kaç yıllık olduğu, kira sözleşmesinin başlangıç tarihi, neyin kiralandığı, demirbaş olup olmadığı, bu demirbaşların ne şekilde kullanılacağı gibi esaslı unsurların belirlenmesiyle birlikte kira sözleşmesi zaten düzenlenir. Onun dışında Borçlar Kanunu 299 ve devamında yaklaşık 56-57 tane madde var kira sözleşmesini ilgilendiren. O maddeler zaten siz bir sözleşme yazmasanız bile o sözleşmeyi ortaya çıkarıyor. Bu arada kira sözleşmesi yazılı olmak zorunda değil. Onu söyleyeyim. Yani iki kişi bir araya gelip el sıkışıp bir kira sözleşmesini sözlü olarak yapabilirler. Burada sorun nedir? İleride bir davalık, icra takiplik olduğunuz noktada kira sözleşmesiyle ilgili bir ispat külfeti olabilir. İşte para ne kadardı, kaç yıllık? O da aranızdaki hukuki ilişkiye göre mesela ilk kira ödemesi ne zaman bankaya yapılmıştan başlatılabilir. Dediğim gibi sözlü olabilir kira sözleşmesi. Yarım sayfa olabilir. İstiyorsanız mesela bizler bazen özel durumlar için kendimiz kira sözleşmesi yazarız müvekkilin talebi üzerine. 10 sayfa kira sözleşmesi de olabilir. 1 sayfa da olabilir. Tamamen ihtiyacı yöneliktir. Ama diyorsanız ki ya arkadaş benim böyle bir işim gücüm yok. Ben bir ev kiralayacağım alt tarafı. İşime yakın olsun diye istiyorum. O yüzden de gideceğim bir hacı amca buldum. Emlakçıyla da görüşmüyorum. Hacı amca da beni çok sevdi. Ondan sonra evi de düşeşe veriyor bana. Acı amcayla el sıkıştık, kırtasiyeden de köşeden aldık, biz bunu yazdık. Tamam, işte sıkıntı orada başlıyor. Çünkü sizin bir kiracı olarak motivasyonunuz şu: hemen ev güzel kaçmasın, hacı amca başkasına evi kiraya vermesin, evin yeri de güzel, tuvalet biraz kötü gibi sanki. Yani lağımla ilgili ileride sıkıntı çıkar ama ben onu ileride hallederim. Hele bir eve kafamı sokayım. Ev sahibi de, hacı amca da diyor ki vallahi önceki kiracıdan çok yıldım ondan sonra ama iyi fiyata verdim. O da biliyor. O mesela 800'e bulacağını düşünürken 1000'e okutmuş evi. Memnun halinden. Sonuçta şöyle düşünülüyor: biz ikimiz de alan memnun, satan memnun olarak aramızda hiçbir ihtilaf olmayacak. İhtilaf olduğu gün işte o da Müslüman, ben de Müslümanım, illaki bir orta yol buluruz diyorlar ve kıyamet orada kopuyor. Şimdi siz bu sözleşmeyi imzaladınız. Buradan sonra nasıl sorunlar çıkabilir? Biraz bence bunları konuşalım artık.
Bütün sorunlar bu karşılıklı güveninden sonra çıkmıyor mu Yankı Bey? O da Müslüman, ben de Müslüman. Hep zaten bir şey olmaz, benim sözüm senet diyen insanlar arasında sanki çıkıyor gibi. Zaten hani avukatların devreye gireceği sonraki aşama da orada.
Burada güvenden ziyade biraz kira alanının veya kiralananın daha yaşamsal bir fonksiyon olmasıyla alakası var. Yani insanların şimdi mesela bir ticari iş yapsanız sizin aklınıza ilk gelecek şey ben paramı alabilir miyim, malı satabilir miyim olduğu için siz o sırada çok hukukvari düşünebilirsiniz. Bir şirket kuruyorsanız zaten direkt birine danışırsınız. Ama kiralarken ilk motivasyonunuz, kiracı olarak söyleyelim, bir ev tutmak. Çünkü öğrencisiniz, okul başlayacak, işe girdiniz, evleniyorsunuz, ev bulmanız lazım, o muhitte ev az gibi. İşte bu biraz hani gabin deriz ya hukukta, bu zorlamayla zor durumdan faydalanma. İki taraf da aslında birbirinin zor durumundan faydalanıyor. Ha, ev sahipleri de şunu yapıyor. Şimdi ev sahibi evini kiraya vermiş, kiracı çıkmış ya bakıyor ben bu evi daha önce 3000'e verdim ama komşu 4500'e vermiş. Ben o zaman 5000'den yapıştırayım diyor. Orada da ev sahibinin motivasyonu ben daha nasıl kira para alabilirim diyor. Öyle olduğunda da önüne biri geliyor. Diyor ki hacım ben sana 5000 veririm diyor. Ev sahibi diyor ki Allah verdi, istedim bir göz, Allah verdi iki göz, yapıştır gitsin diyor 5000 lirayı. Ondan sonra ne oluyor? Ev sahibi 2 ay 5000 lirasını alıyor. 3. ay pat bir patlıyor, 5000 lira gelmiyor. 4. ay 5000 lira gelmiyor. Ondan sonra hadi bakalım benim kiram ödenmedi. O zaman siz, bu belki işin psikolojik kısmı, kira hukukunun pratik kısmı diyelim. Bir evi sadece ev sahibi olarak kiraya verme noktasında sadece ödenecek meblağ değil, biraz da sarraf da olmanız lazım. Mesela şu vardır ya, bekara ev vermem, İşte şunu ev vermem. Ya bekara falan geç, parayı verebilecek olana ev ver. Bekarla senin ne işin var? Ha bekar olmuş ne? Ben bu işte çok gördüm, İşi gücü olan, evli çocuğu olan kişilerin çok güzel kira borcu taktıklarını. Yani ama ne bekarların ne öğrencilerin de kirasını günü gününe yatırdığını da çok gördüm. Önemli olan çünkü o asli unsurları belirlemek.
Burada dedemin bir kuralı var. Dedem memur olmayana ev vermez. Yani gerçi kirada çok evi yok, bir tane evi var ama memur olsun. Dedemin kafası maaş haizine yönelik çalışıyor galiba.
Maaş haizinde 1/4 olur. Neyi yani kurtaracak? Işte.
Kurtaracağı evet. Kadar işte bir memur olsun, memur kefili de olsun. Dedemin dede kafası işte. Hani belki de
hemen araya girelim. Güzel girelim. Oldu. Kefil dediniz. Kefilde dikkat edilmesi gereken bir şey. Kiracılar, size söyleyeyim, ev sahipleri siz bunu dinlemeyin. Şimdi ev sahipleri kira sözleşmesini 1 yıllık yapmak ister. Bunu niye istediklerini tam bilemiyoruz. Çünkü artık ev sahibi düzgün ödenen bir kirada 10 yıl süreyle kiracıyı çıkartamıyor. Yani siz o sözleşmeyi 1 yılı yapmanızın aslında çok bir işi yok. Yani ne olur işte 3+10 falan, onlara girmiyorum, o detaylara. Ama 1 yıl yapmanızın çok bir hayrı yok. Ama kefili eğer siz 1 yıllık kira sözleşmesine bir de kefil yazarsanız, bir kefil Türk Borçlar Kanunu'na göre el yazısıyla ödediği miktarın ne olduğunu bilerek, eğer evliyse eşinin rızasının olduğunu belirterek ve eş rızasında alınarak kefalet sözleşmesi kira kontratının altına yazacak. Diyelim ki böyle bir kefil buldunuz. Kefili el yasıyla geldi, eşinden rıza aldı falan, müthiş gidiyor işler. Ama orada bir yıllık süreyle sınırlı ya kira sözleşmesi. O zaman kefilin de süresi bir yıldır. Kira sözleşmesi otomatikman ikinci yılı uzadığı andan itibaren kefilin sorumluluğu biter. Ha diyorsanız ki arkadaş ben kefili illa tutmak istiyorum. O zaman 3 yıllık yapacaksınız. Kira artış oranını da sabit belirleyeceksiniz. Yani diyeceksiniz ki kira artış oranı her yıl %9 diyeceksiniz. O yüzden birinci yıl şu kadar, ikinci yıl bu kadar, üçüncü yıl bu kadar diye belirteceksiniz. Kefil de ödeyeceği rakamları bildiği için 3 yıl kefili bağlıyorsunuz.
Nasıl yani? Şöyle bir şey oluyor ya bu sabit kırtasiye sözleşmelerinde. TEFE ile ÜFE ortalamasının değişen oranlarına
kefil
göredir.
Kefil bilemez ki. Hayır, kefil bilemez ama.
Bunu bilemediği için o halde oraya imza atan kefil kişi oradaki kefilliğinden...
İkinci seneden sorumlu değil.
Birinci seneden sorumlu çünkü birinci sene belli zaten o oran evet, ilan edilmiş oluyor. Enteresan.
Yo, bu yüzden çok patlar. Bu yüzden hem kefile hem kiracıya... şey yapılır, takip yapılır. Kefil itiraz eder, bir bakarsın kefilin kefaleti bir yıllık, kefile bir daha hiçbir şey yapamaz. O yüzden eğer illa ben kefil istiyorum dediğiniz gibi memur olsun, kefil olsun diyorsa dediğiniz kira kontratını 3 veya 5 yıllık yapacak. Kira artış oranını da sabit olarak belirleyecek. Ama bunu sabit olarak belirlerken de TÜFE oranının yıllık 12 aylık değişim oranının altında bir tutar tutturmaya çalışacak. Şimdi TÜFE %13, %14'lerde gidiyor. 5 yıl boyunca bizde TÜFE %8'leri görmeyeceğine göre o zaman oraya %8 dersiniz, kefili garantiye alırsınız. Bitti gitti.
Ve diyelim ki %9 dedik. Ertesi senede 8'in altına düştü. O zaman yine geçersiz oluyor.
Oo. Kefile bay bay.
Ya kefil olmak zor bir şey ve kötü, korkunç bir şeydi benim gözümde. Şimdi birazcık daha şey oldu. Sanki hukuki tabii korumaya ihtiyacı var.
Yok canım, dediğim gibi yarın öbür gün bir arkadaşınız geldi size, dedik ya ben ev kiralayacağım, bana kefil olur musun dediniz. Ay ne demek, kefalet köpeğin olsun deyin. Nasıl olsa emlakçı bunu bilmiyorsa siz o adi sözleşmesinin altına kefilim diye bir imza atarsınız. O kefaletin hiçbir geçerliliği yok.
Bir de evliysek eş onayı odur budur. Tamam, çok güzel.
Şimdi evet. Gördüğünüz gibi, şimdi ev sahibi olarak düşünün ve emlakçı size diyor ki, bu arada emlakçılar kızmasınlar. Yani her işin uzmanı vardır. Ben de bir evi satamam. Hı-hı. Yani bir evi, ben kendi oturduğum evi bile satamam muhtemelen. Yani güzelleyemem şey, o ayrı bir şey. Ama bir ev sahibi olarak siz sadece emlakçıyla çalışırsanız ve emlakçı bu kefil klozunu size anlatmazsa, siz oh ne güzel yağlı kefili buldum dersiniz, daha ilk senede kefalet geçersiz olur. Yani bu önemli. O yüzden yine hatırlatalım. Önleyici hukuk hizmeti çok önemlidir. Ev kiralayacaksanız ve paranız kıymetliyse, eğer taşınmak istemiyorsanız, kira sözleşmesi imzalamadan önce gidip bir avukattan bir danışmanlık hizmeti alın. Avukat size genel olarak o sözleşmeyi, hususi şartlarınızı ve kira hukukuyla ilgili genel bilgiler versin. Siz de onu özümseyin. Hem böylece o avukatla aranızda bir diyalog olur. Daha sonra ev sahibinizle veya kiracınızla başınıza bir iş gelme öncesinde, bakın geleceğiz ya, ararsınız avukatı. Avukat da zaten daha önce belli bir oranda çalıştığı kimse, ya git ben senin soruna cevap vermeyeceğim demek. O sosyal ilişki çerçevesinde cevap verir. Siz de böylece kendinizi bir güvence altına almış olursunuz. Bu kadar basit bir şey bu. Yani çok korkmayın arkadaşlar. Dalağınız şişti, dalağınız ağrıdığı zaman evde nasıl Google'dan bakıp da kendi kendinize teşhis koymak saçmaysa, kendi hukuki problemlerinizle ilgili Google'dan bakıp yalan yanlış eski bilgiler görüp kendinizi yanlış yönlendirmeyin. Ama tabii tercih sizin. Ya da sorunun göbeğine düşün, ondan sonra kapımızı çalın. O da tercih sizin. Biz bir şey diyemeyiz size.
Gerçekten böyle sorunun göbeğinde olup da insanlar, ya avukattan yardım almayan insanlar oluyor. Avukat Google. Evet, avukat Google'ı diye bir şey kurulsa belki mi diyeceğiz, ama o da doktorların en kızdığı şey. Biz de çok doğru bulmuyoruz. Çünkü makalesini şunu bunu okumanız lazım. Geçen de bir borçlu şey yapıyor. Alacaklının avukatına sormaya çalışıyor. Dosyayı bir avukata gösterse zaman aşımına uğramış borç, itiraz etmesi lazım. İtiraz etmiyor. Tamam, anlaşalım. Siz de avukatsınız, çözeriz falan filan gibi şeylerle çok ciddi sorunları olabiliyor. Vallahi bilemiyorum. O yüzden önleyici avukatlık hizmeti için mutlaka avukatı öneriyoruz. Bu arada bir soru gelmiş. Onu alalım, sonra da kaldığımız yerden devam edelim mi?
Tamamdır.
Mesela Yavuz demiş ki, Yavuz Bey, bazı bankalara ev sahibi ve kiracı olarak ortak başvurup ev sahibi kira bedelini bankadan alıyor. Kiracı da bankaya borçlanıyor. Bu kredilendirme sistemi çok mantıklı. Devam ediyor mu bilmiyorum demiş. Ha, soru değilmiş. Ben bunu bilmiyorum.
Bizim hukukumuzda bu varsa bile bu çok istisna bir yöntem. Ben de hayatımda, meslek hayatım boyunca böyle bir şey görmedim. Bu belki bankalarla özel, acaba kira sigortası denilen bir şey mi? Ama ben bu alanda hiçbir çalışma yapmadım. Bana da sormadı. Belki ticari işler için olabilir. Ama hani biraz önce bahsettiğimiz hacı amcayla öğrenci arasındaki ilişkide ben çok zannetmiyorum ki olabilsin.
Evet, tabii zor birazcık. Ayhan Bey şöyle bir şey söylemiş. Bunlarla ilgili düzenleme yok mudur? Ne kadar kira artırılabilir? Hangi sebeplerle? Kaç yılda bir? Bölgeye göre fiyatlaması belli mi, belli değil midir demiş. Bunu alalım.
Borçlar Kanunu 344 olması lazım. Yanlış hatırlamıyorsam orada zaten kira artış oranı belirlenmiş durumdadır. TÜİK'in yayınladığı tüketici fiyat endeksi üzerinden, TÜFE olarak bildiğimiz endeks üzerinden tavandır o. Onun altını her zaman kararlaştırabilirsiniz ama TÜFE oranını geçemez. 12 aylık değişim oranında bu arttırılabilir. Kira her yıl artar. Sözleşmede yazıyorsa, sözleşmede kira artışı diye hiçbir şey yoksa kira artmaz. Ama bütün sözleşmelerde kira artışı vardır. Ama TÜİK oranını geçemez. Eğer sizin sözleşmeniz Mayıs ayında başlamışsa, her yıl Mayıs ayında bu oran artırılır. Ev sahibiyle kiracı her zaman bunun altını kararlaştırılabilir. Pandemi döneminde çok oldu bu. Ev sahipleri düzgün kiracının kaçmaması adına, ya sen bu sene %6 %7 öde, yeterli dediler. Ben de bir kiracıyım. Ev sahibim benimle böyle bir diyalog vardır. Her sene oturur kendimiz. Bazen de ben daha çok arttırırım. O da bazen bana favori geçer. Ama şudur, bu kira artış oranını belirledikten sonra muhakkak ev sahibiyle kiracı arasında e-mail olabilir. Bir yazışma yapıp bunu bir şekilde belgelendirin. Çünkü yine iyi niyet, cehennemin yolları iyi niyet taşlarıyla bezelidir üzerinden. Siz bir kiracı olarak ev sahibinin size söylediği bu sene %5 arttır, bu sene arttırma beyanına güvenerek kirayı ödersiniz. 3 sene sonra ev sahibinin canı sıkılır, ya para ihtiyacım var, bu yasal artış oranını yapmadı der. Sizi icraya verir. Siz de dersiniz ki ya bana ama 3 sene önce bunu dedi dediğinde mahkeme doğal olarak size şunu sorar. Hani bunun
Hani?
belgesi hani nerede? Dersiniz ev sahibine, ya ben sana güveniyorum da hani ölürüm kalırım hanımın elinde bir yazılı belge olsun filan dersiniz. Bir şekilde bir yazılı belge almaya mail olabilir. Çünkü WhatsApp'ı öneririm ama WhatsApp yazışmasını 3 sene tutamayabilirsiniz. Yani telefona bir şey olur filan ama maile bir şey olmuyor. Ondan sonra dediğim gibi, ama oran kanunda net belirlenmiştir. Hayır, bölge mahalleye göre kira artış oranı değişmez. O tamamen sizde ev sahibi arasında 344 net olarak belirlemiş onu. Tamam.
Ama mesela bazı durumlarda uyarlama ile ilgili şeyler yapılabiliyor.
O ayrı.
Bu böyle.
O uyarlamayı daha çok ev sahibi, yani kiracının uyarlama istemesi çok zor. Kiracı çünkü şartları bilerek giriyor ve ona belirlem. Yani ben kiracı olarak uyarlama hiç açmadım. Muhtemelen açılmıştır. Yani bu pandemi dolayısıyla açıldı zaten. Evet. Mücbir sebep. Yani kiracının uyarlama açabilmesi, uyarlama nedir onu söyleyeyim.
Ha,
Siz
evet. Mücbir sebebi de.
süregelen bir ilişkide diyorsunuz ki ya biz kirayı arttırıyoruz veya kira ödüyoruz ama bu kira çok veya bu kira az. Hakim müdahale etsin diyorsunuz. Sulh Hukuk Mahkemesi'nin her an müdahale hakkı var siz dava açtığınız sürece. Ev sahibi şunu diyebilir, ya biz bunu soktuk içeri çok memnunuz ama bu kira artış yasal oran benim burayı karşılamıyor. Burada mülkler gitti, metro geldi, AVM açıldı, o oldu, bu oldu, kiralar oldu 5.000 lira, biz hala 2.000'den kiralıyoruz diyorsunuz. Ve gidiyorsunuz mahkemeye, diyorsunuz ki bunun emsal oranı belirlensin. Ben 5.000 istiyorum diyorsunuz. Mahkemede 4.000 diye belirliyor. Ondan sonra.
İşte buna uyarlama davası diyoruz.
Evet.
Genelde de ev sahipleri yapıyor diyorsunuz. Ama
Evet.
kiracı olarak da pandemi döneminde yapanlar oldu. Bu arada artış oranı ile ilgili de kiracı ile ev sahibi kendi arasında yapar dediniz. Ev sahibi tamam bu sene artış yapmıyorum dediyse çok da güvenmemek, bunda da yazılı bir şekilde onay almak lazım diyoruz. Şimdi birisi yok kiracıyı nasıl çıkarırım falan gibi bir şey sormuş. Onu sonuna doğru zaten olayın akışında anlatacağız belki çıkmak için gerekli sebepleri. Bir arkadaşımız şey demiş, yani spesifik olarak bununla benzer sorulara cevap vermiyoruz. Avukat hep onu anormal para kaybı olarak görülüyor demiş. Evet ama maalesef avukata danışmamak danışmaktan daha pahalı. Sağ olsun Yavuz Bey de öyle bir şey yazmış. Ay tam şey kaydı. Yorum kaydırdım. Neyse devam edelim. Sonra soru almaya devam edelim. Ne dersiniz Yankı Bey? Nerede kalmıştık? Sözleşmeyi imzaladık. Kefilimizi bulduk. Eve girerken bir depozito hususu var mesela.
Şimdi depozito, bir kere depozito tabiri yanlış. O depozitonun adı artık güvence bedeli. Kanun 2012'de değiştiğinde bunun adını güvence bedeli olarak değiştirildi. Bu da tabii bazı işlevleri değiştirdi. İşlevlerine girmeyeyim. O teknik bir detay. Avukatınıza danışın diyelim. Ama güvence bedeli 3 kiraya kadar alınabiliyor, daha fazla alınamıyor. Ama şu anda yasa uygulamada genelde bir kira dönemi olarak alıyorlar. Çünkü zaten herkes zor ekonomik koşullarda, kiralar arttı. Kimse sıkıntıya düşürmek istemiyor. Ama depozitonun kanunla belirlenmiş bir sınırı var. Yani kalka depozito Türk lirası olmak zorunda. Zaten kira artık Türk lirası. Yani dolar üzerinden kiralama yasak. Bu ekonomimizin çok güçlü olduğu dönemlerde döviz şaşırtıcı bir şekilde arttığı için anlamsız bir şekilde dolarla kiralama yasağı geldi. O yüzden artık Türk lirasıdır. Depozitoyu da öyle veremiyorsunuz. Peki daha önce depozitoları ev sahipleri dolar almayı severdi. Niye severlerdi? Çünkü parası değeri düşmesin diye. Ama bu sefer de şöyle bir şey olurdu. Kiracı çıkacağı zaman diyor ki 1.000 dolar verdim. 1.000 dolar ver. Ev sahibi bakıyor ki arkadaş ben doları aldığımda 1.2 idi. Oldu dolar 3.5. Ben şimdi bu adama 1.000 doları verirsem 3.500. Ben sana Türk lirası vereyim diyordu. Olmaz. Kim ne verdiyse kanunda, yani kural olarak bizim kanunlarımızda kim ne veriyorsa onu geri alır.
Evet, böyle yerlerde yorum yoluyla detaylı anlattığınızı düşünüyorsunuz ama karşılıklı bir araya gelindiğinde sorulacak çok fazla detay var. Biz buradan bir şekilde sizin spesifik sorularınıza maalesef cevap veremeyeceğiz. O yüzden de çok güzel de siz açıkladınız Yankı Bey. Kira hukukuyla alakalı programımızı o halde yavaştan kapatabiliriz. Teşekkür ederiz. Başlangıcından sonuna kadar çok güzel, akıcı bir program oldu bizim için. Konuğumuz olduğunuz için sağ olun. Kat mülkiyetiyle alakalı bir hususlarda ilgili de sizin daha sonradan tekrar davet edeceğiz diyelim. Sizden bir söz alalım isterseniz.
Tamamdır.
İlerleyen zamanda
Şimdi
birlikte
kat
kararlaştırırız.
mülkiyeti ne dersek de bir yerde ev sahibisiniz veya kiracı olarak oturuyorsunuz. İşte birbirinize karşı ilişkileriniz. Ev sahiplerinin veya kiracıların birbirine karşı işte sitenin otoparkında kavga çıktı. Aidatlar toplanamıyor. Yönetici kesin para çalıyor. Olayı kat mülkiyetidir.
Asansörün tamirat parasını birinci kattaki ödemek istemiyor. Bizim apartmanda böyle bir sıkıntı var mesela. Buna
Aynen öyle.
benzer sıkıntıları
Seve
da.
seve ödemek zorunda ama.
Buna benzer, onu da artık ilerleyen yayınlarda konuşalım. Şey yapalım o zaman Yankı Beyciğim. Çok teşekkür ediyoruz. Sizi şimdi aşağıya alalım. Yavaştan ben de kapatayım. Söyleyeceğiniz bir şey var mı kapanışla ilgili sizde bir şey?
Dediğim gibi avukattan korkmayın, avukatınıza güvenin. Avukat sizin için sorunun çözümü değil, sorunun başlamaması noktasında çözümdür diyelim. Hepinize iyi akşamlar, kolay gelsin diyeyim.
Görüşmek üzere.
Podcast dinle.